bugün senin için elimizde inanç, fedakarlık ve özgürlüğün ne anlama geldiğini sorgulatan bir hikaye var.
Evet.
Kaynaklarımız Mehmet Ünver'in Madder Freiemensch yani Özgür İnsan romanından gerçekten çok çarpıcı alıntılar.
Kesinlikle.
Bu metinler bizi Mad adında bir karakterin peşinden sürüklüyor. Kendi halinde küçük bir köyden acımasız bir metropole.
Ve oradan da tanrılara adanmış bir çocuktan isyanın sembolü bir köleye inanılmaz bir yolculuk.
Aynen öyle.
Ve bu yolculuğun kalbinde aslında hepimizi ilgilendiren bazı temel sorular var.
Nedir onlar?
Mesela bir mucizenin gerçek bedeli ne olabilir? Veya inandığın, güvendiğin bütün dünya bir gecede başına yıkılırsa ne yaparsın?
Evet.
Bu sadece Mad'ın hikayesi değil aslında. Bu kader dediğimiz şeyle, bize dayatılan inanç sistemleriyle ve bir bireyin hayır diyebilme gücüyle ilgili bir keşif.
O zaman gel, bu metinleri birlikte deşelim. Çünkü her şey küçücük bir yılan ısırığı ve bir annenin çaresizlik anında ettiği o geri dönülmez yeminle başlıyor.
Evet, tam da oradan.
Hikayenin başlangıcı gerçekten de insanın kanını donduruyor. Argi adında bir köydeyiz ve Mad isminde küçük bir çocuk.
Zehirli bir yılan tarafından ısırılıyor.
Evet. Annesi Tara'nın çığlıkları kaynaklarda o kadar canlı ki. Mad ölüyor, bir yılan onu ısırdı diyerek tapınağın merdivenlerine yığılıyor. O anki mutlak çaresizlik. İşte o an bütün hikayeyi ateşleyen an oluyor. Tara, oğlunun hayatı karşılığında aklına gelen tek şeyi yapıyor.
Yemin ediyor.
Onu Tanrıça Ninhursaga adayacağına yemin ediyor. Köyün rahibesi Ram bu yemini duyuyor, bir ritüel gerçekleştiriyor ve çocuk mucizevi bir şekilde hayata dönüyor.
Herkes mutlu, bir hayat kurtuldu.
Ama bu mucizenin faturası çok ağır. Tara'nın en değerli varlığını, oğlunu tapınağa teslim etmesi gerekiyor. İnanılmaz bir çatışma. Bir annenin sevgisiyle Tanrı'ya verilmiş kutsal bir söz.
Kesinlikle.
Ve Tara başta isyan ediyor ki hangi anne etmez. Metinde Ram'a git buradan cadı yoksa seni öldürürüm diye bağırdığı yazıyor.
Tabii ki. Ama Ram'ın cevabı durumu kişisel bir yemin olmaktan çıkarıp bütün toplumu bağlayan bir şeye dönüştürüyor.
Nasıl yapıyor bunu?
Köylülere dönüp Tanrıça'nın heykeline can verdiğini, heykelin bu çocuk artık tapınağa aittir dediğini anlatıyor.
Yani bu artık Tara'yla Tanrıça arasında bir mesele değil.
Değil. Bütün köyün borcu haline geliyor.
Ve Ram son darbeyi vuruyor. Yoksa Ninhursag'ın ona hayat verdiğine pişman olmasını ve sana verdiğini geri almasını mı istersin diyor. Bu artık bir pazarlık değil, bir tehdit.
Aynen öyle. Ve Tara çöküyor. Mad, o günden sonra tapınağın soğuk duvarları arasında Ram'ın gözetiminde büyümeye başlıyor. Yani kurtuluyor ama aynı zamanda bir kafese tıkılıyor.
Peki bu kafes onun karakterini nasıl şekillendiriyor? Çünkü anladığım kadarıyla o sıradan bir çocuk değil. Daha en başından beri sorgulayan bir ruhu var.
Tam olarak öyle. Tapınak onun için hem bir sığınak hem de bir hapishane. Ram ona Tanrıça'nın kurallarını, dualarını öğretmeye çalışıyor ama Mad'in aklı başka yerde.
Ne gibi sorular soruyor?
Tanrıça'nın neden bu kadar sessiz olduğunu, neden adaletsizliğe izin verdiğini sorguluyor. Metindeki bir diyalog çok çarpıcı. Ram'a dönüp şöyle diyor. Eğer Tanrıça her yerdeyse neden bazı çocuklar nefessiz kalıyor, neden insanlar ölüyor? Bunlar bir rahibenin bile kolayca cevaplayamayacağı sistemin temellerini sarsan sorular.
Kesinlikle. İşte Mad'in özgürlük ateşi bu sorularla harlanıyor.
Ve ilk isyanı da somut bir eylemle geliyor sanırım. Annesiyle gizlice buluşup ata binmeye öğrenmesi.
Evet, bu ona dayatılan kadere karşı attığı ilk bilinçli adım gibi. Ben size ait değilim, benim kendi yolum var demenin bir yolu. Tam olarak bu. O atın üzerinde hissettiği rüzgar, tapınağın duvarları arasında hiç bulamadığı özgürlüğün ilk tadı. O andan itibaren Mad'ın tek bir amacı oluyor. O duvarların dışına çıkmak. Mad'ın bu kapalı ve kurallarla dolu dünyada bir şekilde nefes alması gerekiyor tabii. Kaynaklarda Zaubersunga yani büyülü dil diye bir kavram geçiyor.
Evet.
Bu onun kişisel kaçış mekanizması haline geliyor anladığım kadarıyla. Peki nedir bu büyülü dil? Aslında çok basit bir şey. Kamıştan yapılmış bir flüt. Ama temsil ettiği şey çok derin. Nasıl yani?
Şöyle ki, Tapınakta sürekli tekrarlanan, ona anlamsız gelen dualar ve ritüeller var. Bu sistemin dili. Mad ise bu dille bir bağ kuramıyor.
Anladım.
Ram onun bu isyankar enerjisini bir yere kanalize etmek için ona bu flütü yapmayı öğretiyor. Ama Mad bunu alıp tamamen kendine ait bir şeye dönüştürüyor. Kendi müziğini, kendi büyüsünü yaratıyor.
Yani aslında bu hepimizin yaptığı bir şey. Kurumsal dil, yani tapınağın duaları ya da günümüzdeki ofis jargonu, ruhumuza dokunmadığında kendi büyülü dilimizi yaratıyoruz.
Harika bir bağlantı.
Bu kimimiz için müzik oluyor, kimimiz için kod yazmak. Mad'ın flütü, dayatılan anlamsızlığa karşı kendi anlamını yaratma çabasının evrensel bir sembolü gibi.
Tam olarak bu. O flüt, Ram'ın ve tapınağın kontrolü dışında tamamen Mad'e ait bir ifade biçimi. Ruhunun susturulamayan çığlığı.
Ve bu isyan sadece madde yok. Köy halkı da bu olay yüzünden kendi içinde bölünmüş durumda.
Evet, o çok önemli bir nokta. Tara'nın en başta oğlunu vermemek için direnmesi köyü tam ortadan ikiye ayırıyor.
Evet, o kısım da çok ilginç. Bir yanda Kal karakteri var, kuralcı, korku dolu bir inancı temsil ediyor.
Tam bir felaket tellalı.
Aynen. Bu kadın yüzünden Tanrıça'nın gazabı hepimizi bulacak. Yeminini bozarsa hepimiz kanımızla öderiz diye bağırıyor.
Diğer yandaysa İber gibi daha sağduyulu, daha şefkatli bir ses var. O da diyor ki, bir saniye, bahsettiğimiz Tanrıça bir annenin içgüdüsünü, evlat sevgisini anlamayacak kadar katı kalpli olabilir mi?
Hatta Kalf'e dönüp, belki de sizin aklınız o kadar gürültülü ki Tanrıçanın kalp atışını duyamıyorsunuz diyor. İşte burada sadece iki köylünün tartışmasını değil, inancın iki temel yüzünü görüyoruz. Korku temelli, cezalandırıcı bir inanç ve merhamet temelli, anlayışlı bir inanç.
Kesinlikle. Bu dinamik binlerce yıldır her toplumda, her dinde kendini tekrar ediyor aslında.
Kaynaklar bu karakterler üzerinden inancın toplumu nasıl hem bir arada tutan bir harç, hem de onu paramparça eden bir kamu olabileceğini çok net gösteriyor.
Kesinlikle.
Mad kendi içinde bir çıkış yolu buluyor, köy kendi içinde tartışıyor ama bu içsel dünya dışarıdaki acımasız gerçekliğe karşı ne kadar koruma sağlayabilir ki? O korunaklı dünyanın duvarlarında ilk çatlak nerede beliriyor?
Bir av sırasında. Avcılar daha önce hiç görmedikleri türden ölü bir yabancıyla karşılaşıyorlar.
Nasıl biri bu?
Üzerinde bakır parçaları olan yünlü giysiler, kafasında metal bir kase, elinde uzun kanlı bir bıçak. Bu Arge halkı için bir şok. Çünkü onların dünyası kendi köyleri ve çevrelerindeki ormandan ibaret.
Yani o ana kadar evrende yalnız olduklarını düşünüyorlardı.
Aynen öyle. Bu ceset onların balonlu patlatan ilk iğne oluyor. Mad'in o anki fısıltısı çok anlamlı. Demek yeryüzünde bizden başka bilmediğimiz insanlar var. Bu sadece bir keşif değil, aynı zamanda bilinmeyen bir tehdit ve korkunun da başlangıcı. Ve rahibe Ram'in bu duruma tepkisi, işte burası liderlik ve manipülasyon arasındaki o ince çizgiyi sorgulamamıza neden oluyor.
Ne yapıyor ki?
Köylülere gerçeği, yani bakın dışarıda bilmediğimiz insanlar var ve belki de tehlikeliler demek yerine bambaşka bir hikaye anlatmayı seçiyor.
Evet, bu inanılmaz bir an. Onlara diyor ki, uzun zaman önce Tanrıça Ninhursag, Arge'den bir adama cennet bahçesinde bir görev verdi. Ama o adam itaatsizlik etti.
Ve devam ediyor.
İşte bu gördüğünüz adam, Tanrıça'nın onu cezalandırıp yeryüzüne geri attığı o adamdır. Yani bilinmeyen bir tehdidi alıp bildikleri, kontrol edebildikleri bir inanç sisteminin parçası haline getiriyor. Bu tam bir anlatı kontrolü. Paniği önlemek, düzeni korumak için gerçeği büküyor. Bu da seni şu soruyla baş başa bırakıyor. Bu halkını korumaya çalışan bilge bir liderin hamlesi mi, yoksa kitleleri korku ve yalanla yöneten bir manipülatörün eylemi mi?
Aynen.
Bir saniye, ama kendini onun yerine koyalım. Lidersin, halkın panik içinde. Onları bildikleri bir çerçeveyle sakinleştirmek tamamen manipülasyon mu, yoksa sorumlu bir liderlik mi?
İyi bir soru.
Platon'un soylu yalan dediği şey bu değil mi? Bazen düzeni korumak için anlatılan bu tür hikayeler acı ve kaotik gerçeklerden daha işlevsel olabilir mi? Arada çok ince bir çizgi yok mu sence de?
Kesinlikle var ve bu hikayenin dehası bu soruyu açık bırakmasında yatıyor. Ram'ın niyeti iyi olabilir ama kullandığı yöntem, yani gerçeği gizlemek, eninde sonunda daha büyük bir felakete karşı onları savunmasız bırakıyor.
Çünkü kontrol edebileceğin hikayeler.
Kontrol edemeyeceğin gerçekler kapına dayandığında bir işe yaramıyor.
Ve o kontrol edilemeyen gerçek, Uruk şehrinden gelen askerler formunda kapılarına dayanıyor.
Evet. Rahibe Ram'ın anlattığı hikayeler, gerçek kılıçlar ve oklar karşısında hiçbir işe yaramıyor. Köy yakılıyor, insanlar katlediliyor ve Argen'in o korunaklı dünyası bir gecede cehenneme dönüyor.
Bu anlatının en acımasız anı. O kargaşada Ram, Madi korumaya çalışırken bir okla vuruluyor ve Madin kollarında can veriyor. Son sözleri ne oluyor? Son sözleri ise Madin bütün hayatını sorgulamasına neden oluyor. Kaçıp gitmek istiyordun. İşte dışarıda böyle insanlar var. Onlar gibi mi olmak istiyordun? Bu Madin zihnine ekilmiş bir tohum.
Kesinlikle.
Ve hayatta kalan herkesle birlikte zincire vurulup köle olarak Uruk şehrine götürülüyor.
İşte bu an aslında mitolojide sıkça gördüğümüz bir an, kahramanın karnındaki balina evresi. Yani bildiği dünya tamamen yok oluyor ve en karanlık noktaya sembolik olarak ölümün eşiğine iniyor.
Çok doğru.
Ancak bu karanlık dönüşümün de başlayacağı yerdir. Madin bir kurbandan bir kahramana dönüşümü tam da bu köle pazarında başlıyor.
Çok doğru bir tespit. Mad kendini tamamen yabancı bir gerçekliğin içinde buluyor. Farklı tanrılar, anlamadığı katı kurallar yani meler ve insan hayatının alınıp satılan bir meta olduğu bir dünya.
Evet, yolda askerlerin konuşmalarından köylerinin zenginliğinin aslında kendi felaketleri olduğunu öğreniyor ve Uruk'taki köle pazarında halkının birer birer satılışını izlerken dibe vuruyor.
Kaynaklarda o sahne çok canlı tasvir ediliyor. Satıcı Zarrat'ın bağırışları. Gelin soylu beyler, en güçlü köleler en az gümüşe. Kadınlar kampınızı şenlendirsin, erkekler tarlalarınızı sürsün.
Halkının onurunun ayaklar altına alındığı o an, Malçay için bir kırılma noktası oluyor.
Evet, çünkü umutsuzluğun en derin noktasında yeni bir berraklık buluyor.
Aynen. Danel adında borcu yüzünden köle olmuş biriyle tanışıyor. Danel ona Uruk'un kurallarını yani M'leri anlatıyor. Bu kurallar olmadan 30 bin insanın yaşadığı bu şehirde düzen nasıl sağlanır diye soruyor.
Ama Malçay için bu kurallar düzeni değil esareti sağlıyor.
İşte o an kişisel kaçma arzusunun ne kadar bencilce olduğunu fark ediyor. Artık mesele sadece kendi özgürlüğü değil.
Yani aslında özgürlük dediği şeyin tanımı değişiyor. Artık kaçmak değil, bu adaletsiz sistemi yıkmak istiyor.
Aynen öyle. Rüyasında gördüğü İnanna'yı kurtarma görevi bu yeni amacının sembolü haline geliyor.
Ve en önemlisi.
En önemlisi, Tanrıça'nın ona verdiği en güçlü büyünün doğaüstü bir sihir olmadığını anlıyor. Asıl büyü kendi içindeki kırılmaz iradesi.
Evet. O yağmurlu gecede tapınağın önünde esir tutulurken gökyüzüne bakıp fısıldıyor. İşte bu. Büyü buydu. O an aciz bir çocuğun öldüğü, bir savaşçının doğduğu an. Bütün bu inanılmaz yolculuktan sonra elimizde ne kalıyor? Yani Arge'deki o adanmış çocuktan Uruk'un köle pazarındaki isyankara. Bu hikaye aslında bize sana bana ne anlatıyor?
Onun yolculuğu özgürlüğün sadece fiziksel zincirleri kırmak olmadığını çok net gösteriyor.
Nasıl yani? Metinlerdeki en can alıcı anlardan biri Mad'ın Danel'le söylediği şu sözler. İnsan ne köle olmalı ne de başkalarını köleleştirmeli. Başka bir yol olmalı. Asıl özgürlük korkunun, dogmanın ve sana dayatılan dar dünya görüşünün zihinsel zincirlerini kırmaktır.
Anladım. Mad, Argen'in korunaklı fanusundan çıkıp Uruk'un acımasız gerçekliğiyle yüzleştiğinde asıl savaşması gereken şeyin dışarıdaki düşmanlar kadar kendi içindeki korku ve umutsuzluk olduğunu anlıyor.
Ve anlatı tam da en kritik noktada bitiyor. Mad, hayatta kalmak ve halkını kurtarmak için düşmanının yöntemlerini öğrenmek zorunda olduğunu anlıyor.
Evet. Danel ona kılıç kullanmayı öğretmeyi teklif ettiğinde Mad ilk başta Arge'deki katliamı hatırlayıp reddediyor. O bıçaklardan nefret ediyor.
Ama sonra?
Sonra insanları kurtarmanın yolunun belki de yine o uzun bıçaklardan geçtiğini anlıyor. Ve bu da seni üzerinde düşünmen için son bir soruyla baş başa bırakıyor.
Nedir o soru?
Onun silahlarını benimsemek zorunda mısın? Ve bunu yaparken yavaş yavaş savaştığın şeye dönüşme riskini nasıl göze alırsın?